Ayrım 54.
Toulouse'dan bir daha asla haber alamadık. Peder Protis'te bir daha asla beni görmeye gelmedi. Tımarhanedeki yaşantımız tek düze, kaçamak bir biçimde hizaya giriyordu. Manevi olarak içimiz rahat değildi. Fazla sayıda hayalet vardı ortalıkta. Yine aylar geçti, Robinson yeniden sağlıklı bir görünüme kavuşuyordu. Paskalya'da delilerimiz biraz ortalığı birbirine kattılar, açık renkli şık giysili kadınlar bahçelerimizin önünden geçiyorlardı, bir o yana bir bu yana. Erken bahar, bol miktarda bromür. Potasyum bromür güçlü bir müsekkindir. Tarapod'da benim figüranlık yaptığım dönemden bu yana personel birkaç kez yenilenmişti. Küçük İngiliz kızlar iyice uzaklara kaçmıştı, bana söylenen oydu. Avustralya'ya. Onları bir daha asla göremeyecektik. Tanya ile yaşadıklarımdan sonra kulislere girmemi yasaklamışlardı, ısrar etmedim. Sağa sola her tarafa ve özellikle de kuzey ülkelerinin konsolosluklarına mektuplar yazmaya koyulduk. Baritonun olası geçişleri hakkında ipucu toplayabilmek amacıyla. Onlardan dişe dokunur hiçbir yanıt alamadık. Parapin benim yanımda teknik hizmetlerini sessizce ve telaşlanmadan sunmaya devam ediyordu. 24 ayda toplam 20 cümleden fazlası çıkmamıştı ağzından. Günlük gelişmelerin gerektirdiği ufak tefek idari ve maddi düzenlemeleri hemen hemen tek başıma kararlaştırmak zorunda kalıyordum. Ara sıra çuvalladığım oluyordu. Parapin bunları asla yüzüme vurmuyordu. Karşılıklı kayıtsızlık sayesinde anlaşıyorduk. Kaldı ki yeterli sayıda bir hasta akışı kurumumuzun maddi gereksinimlerini karşılamaya yetiyordu. Kira ve erzak ödendikten sonra yaşamımıza rahatlıkla yetecek para kalıyordu. Amy'nin teyzesine nafaka da düzenli olarak ödendikten sonra elbette. Robinson'ı artık geldiği döneme kıyasla çok daha az endişeli buluyordum. Yüzüne gözüne renk gelmişti ve 3 kilo almıştı. Sonuç olarak göründüğü kadarıyla ailelerde küçük deliler var olmaya devam ettiği sürece insanlar ellerinin altında olmamızdan pek hoşnut kalacaklardı. Başkente bayağı yakın bir yerde bulunmamız da çok pratikti doğrusu. Bahçemiz bile tek başına ziyarete değerdi. Paris'ten özel olarak güzel yaz günlerinde gül koruluklarımızı ve sepetlerimizi hayran hayran gezmeye gelenler vardı. Madelon'u ilk kez görür gibi olmam, Haziran ayının pazar günlerinden birine rastlamıştı. Bir grup ziyaretçinin ortasında, tam parmaklıkların önünde, bir an için kımıldamadan duruyor gibi gelmişti bana. Önceleri onu ürkütmemek için bu görüntüden Robinson'a söz etmek istemedim. Sonra yine de iyice bir düşünüp taşınıp, birkaç gün sonra ona alışkanlık haline getirdiği, civarlarda öylesine yaptığı o gezintilerden artık vazgeçip, en azından bir süreliğine fazla uzaklaşmamasını tembih ettim. Bu öğüt onu tedirgin etti. Ancak önünü arkasını öğrenmek için ısrar etmedi. Temmuz sonuna doğru baritondan bir iki kartpostal aldık. Bu kez de Finlandiya'dan. Bu bizi mutlu etti etmesine ama bize dönüşünden hiç söz etmiyordu bariton. Yalnızca bize bir kez daha iyi şanslar ve bin türlü dostça şey dilemekle yetiniyordu. İki ayımız daha bizlerden uzaklaşıp gidiverdi. Bunu başkaları da izledi. Yazın kalkan tozlar yeniden yolların üstüne indi. Ruh hastalarımızdan biri Azizler Yortusu civarlarında. Azizler Yortusu Tuasan 1 Kasım'da kutlanır ve Hristiyan aileler bu vesileyle mezarlığa gidip ölmüşlerini anarlar. Enstitümüzün önünde küçük bir olay yarattı. Daha önceleri pek sakin ve ağırbaşlı olan bu hastamıza Azizler Yortusu'nda ölüler etrafında kopan bu kıyamet fazla gelmişti. Zamanında davranarak penceresine çıkıp artık bir daha asla ölmek istemediğini haykırmasını engelleyemedik. Gezmeye çıkanlar onu çok eğlendirici bula bula bir hal olmuşlardı. Bu itiş kakış sırasında bir kez daha ama bu sefer ilkinden çok daha net bir şekilde tam aynı yerde parmaklıkların önünde bir grubun ilk sırasında Madelon'u tanıdığım hissine kapıldım. Çok sevimsiz bir histi bu. Ertesi gece endişeyle uyandım. Gördüklerimi unutmaya çalışıyordum ama tüm bu unutma çabalarım boşa gitti. Uykuya dalmaya çalışmaktan vazgeçmek daha hayırlı olacaktı. Çok uzun zaman geçmişti. Fransa'ya dönmeyeli. Madem kabus şu ya da bu şekilde peşime düşecek, oldu olacak oralara kadar bir uzansam daha mı iyi olur acaba diye düşünmeye koyuldum. Tüm felaketler er ya da geç oradan geliyordu nasıl olsa. Geride az mı kabus bırakmıştım ben? Onlarla yüzleşmeye gitmek bir bakıma tedbirli davranmak olarak da değerlendirilebilirdi. Vigny'den gelirken en kestirme yol Ransi için Rıhtım'dan Genevillers Köprüsü'ne kadar ilerlemekti. Hani o Sen Nehri üzerine uzanmış yamyası olan. Nehrin yavaş yavaş dağılan sisleri suyun hizasında yırtılır, acele etmeye başlar, geçerler, ileriye doğru fırlarlar, sendelerler ve gidip korkuluğun ötesinde asitli gaz lambalarının çevresine düşerler. Soldaki büyük traktör fabrikası kocaman bir gece parçasının arkasına saklanır. İçin için onu yakan ve asla bitmeyen ruhsuz bir yangın pencerelerini açık tutar. Fabrikayı geçince Rıhtım'da yalnız kalırsınız. Ancak kaybolmak olanaksızdır. Aşağı yukarı gelmiş olduğunuzu yorulmuş olmamızdan anlarsınız. O zaman da Buneres sokağından yine sola döndükten sonra kısa sürede oraya varırsınız. Hemzemin geçidin sürekli yanan fenerinin kırmızı yeşil ışıkları sayesinde yolunuzu bulmakta zorlanmazsınız. Ben zifiri karanlıkta bile hiç şaşmadan gözlerim kapalı bulurdum Enroy'ların evini. Sık sık gitmişliğim vardı oraya bir zamanlar. Ancak o akşam tam kapılarının önüne vardığımda ilerleyeceğimi düşünmeye koyuldum. O koca müstakil evde artık yapayalnız oturuyordu kız diye düşünüyordum. Hepsi de ölmüştü. Hepsi. İhtiyar kaynanasının Toulouse'da nasıl can verdiğini öğrenmiş olsa gerekti ya da en azından tahmin etmiştir. Neler hissetmişti acaba? Kaldırımın sokak lambası cam sundurmaya beyaz bir görüntü kazandırıyordu. Sanki basamakların üstü kar kaplıymış gibi. Orada sokağın köşesinde kala kaldım öylece. Seyretmekle yetindim uzunca bir süre. Gidip kapıyı çalabilirdim elbette. Açmazlık etmezdi de. Ne de olsa küs değildik. Beklemeye koyulduğum yerde dondurucu bir soğuk vardı. Sokağın sonunda yine bir su birikintisi vardı. Benim zamanımdaki gibi. Tamirat yapılacağı vaat edilmiş, çalışmalar bir türlü başlamamıştı. Artık buradan kimse geçmiyordu ki. Ondan korkuyor değildim. Enroy'ların gelininden yani. Hayır, ama birden şu an onu yeniden görme isteğimi yitirmiştim. Onu yeniden görmeye kalkışmakla hata etmiştim. Orada evinin önündeyken artık ondan öğrenebileceğim bir şey kalmadığını fark etmiştim. Hatta şimdi benimle konuşması sıkıcı bile olurdu. İşte bu kadar. Artık birbirimiz için ifade ettiğimiz şey bundan ibaret olmuştu. Artık gecenin içinde ondan çok daha öteye varmıştım. Hatta ölmüş olan ihtiyar Önrol'den bile daha ilerideydim. Artık hep beraber değildik. Yollarımız temelli olarak ayrılmıştı. Yalnızca ölüm değildi bizi ayıran, yaşam da ayırıyordu. Olayların akışının sonucuydu bu. Her koyun kendi bacağından asılır, diyordum kendi kendime. Ve ben de kendi yoluma devam ettim, Vigny'ye doğru. Bundan sonrası için gelin Onrol beni izleyecek kadar eğitim görmüş değildi. Karakter sahibiydi, bak o doğru. Ama eğitimli değildi. Zurna'nın zırt dediği yerde de buydu işte. Eğitim görmemişti. Eğitim çok temel bir unsurdur. Dolayısıyla artık ne beni anlayabilirdi ne de çevremizde olup biteni. İstediği kadar nobran ve inatçı olsun. Bu yetmez. Diğerlerinden daha öteye gidebilmek için biraz da yürek ve bilgi gerek. Sen nehrine doğru dönebilmek için Sanzilos sokağını buldum. Sonra da Vasso çıkmazına. Hallolmuştu o iç sıkıntım. Neredeyse halimden memnundum. Gelin Enrol cephesinde ısrar etmenin bir anlamı olmadığının farkına varabildiğim için kendimle gurur duyuyordum. Nobran karıyı nihayet yolda ekebilmiştim. Ne parçaydı ama. Kendi çapımızda yakınlık kurmuştuk. Bir zamanlar birbirimizin dilinden iyi anlamıştık gelin Enrol'la. Epey uzunca bir süre. Ama artık benim için yeterince aşağılarda değildi. Daha fazla inemezdi. Bana yetişemezdi. Bunun için yeterli eğitime ve güce sahip değildi. İnsan yaşamda yükselmez, alçalır. O artık daha fazlasını yapamayacaktı. Benim bulunduğum seviyeye kadar inemeyecekti. Benim çevremde onun dayanamayacağı kadar yoğun bir gece vardı. Beber'in teyzesinin kapıcılık yapmış olduğu binanın önünden geçerken de içeri girmek geçti içimden. Sırf artık o kapıcı dairesinde kimlerin oturduğunu görmek için. Hani o bir zamanlar Beber'i tedavi etmiş olduğum ve onun da oradan göçüp gitmiş olduğu yer. Yatağın üstündeki o okul önlüklü fotoğrafı belki de hala yerinde duruyordur. Ama insanları uyandırmak için saat çok geçti. Kendimi tanıtmadan geçip gittim. Az ötede La Liberté mahallesinde eskici Bezi'nin dükkanında hala ışık olduğunu gördüm. Beklemiyordum doğrusu. Ancak yalnızca tezgahın ortasında tek bir ufacık gaz lambası yanıyordu. O, yani Bezin, kahveden kahveye dolaşan ve bit pazarından Port Mola'ya kadar herkesin tanıdığı bir şahsiyet olarak yörenin tüm girdisini çıktısını, havadislerini bilirdi. Uyanıksa eğer bana bir sürü şey anlatabilirdi. Kapısını ittim, zili çaldı ama kimseden ses seda çıkmadı. Dükkanın dip tarafında yattığını biliyordum. Daha doğrusu yemek odasında yatıp kalkıyordu. Gerçekten de oradaydı. Karanlıkta, kafası masanın üstünde, kollarının arasında eğri bir şekilde oturmuştu onu bekleyen soğuk bir kap yemeğin yanında. Mercimek yemeği. Yemek yemeye başlamış ama girer girmez uykuya yenik düşmüştü anlaşılan. Bayağı horluyordu. İçki de içmişti besbelli. Hangi gün olduğunu gayet iyi anımsıyorum. Bir perşembe günüydü. Port de Lilas'ta semt pazarının kurulduğu gün. Yerde ayakkabılarının dibinde bir bohça dolusu kelepir mal duruyordu hala. Bezini severdim. İyi çocuktu bence. Diğerlerinden daha tiksindirici değil yani. Söyleyecek bir şey yok. Pek uyumluydu. Gıcık değildi. Şimdi sırf meraktan soracağım ufak tefek sorular için onu uyandıracak halim yoktu doğrusu. Bu durumda gaz lambasını söndürdükten sonra çekip gittim. O bir nevi ticarethanesinde başının çaresine bakmakta zorlanıyordu elbette. Öte yandan o hiç olmazsa uykuya dalmakta güçlük çekmiyordu. Zingi taraflarına dönerken ne de olsa biraz hüzünlüydüm. Tüm bu insanların, bu evlerin, bu pis ve ruhsuz nesnelerin artık eskisi gibi doğrudan yüreğime hitap ederek bana bir şey ifade etmediklerini düşünüyordum. Ayrıca benim de ne kadar zıpır görünmeye çalışırsam çalışayım yeterli gücüm kalmamış olabilirdi. Bunu hissediyordum. Yani daha da öteye gidecek kadar. Böyle tek başıma. Vingi'de yemekler için bariton döneminin adetlerini bozmamıştık. Yani yine hep birlikte sofrada buluşuyorduk ama artık kapıcı dairesinin üstündeki bilardo salonunu yeğliyorduk. Burası hala İngiliz sohbetlerinin tatsız anılarını canlı tutma özelliğine sahip gerçek yemek odasından çok daha samimiydi. Üstelik yemek odasında bir de gözümüze batan o süslü mobilyalar duruyordu. Opel'in camekanlı gerçek 1900'ler. Bilardo odasından bakınca sokakta olup biten her şeyi görmek mümkündü. İşe yarar bir özellik. Pazar günleri bu odadan hiç çıkmadığımız oluyordu. Konuk olarak kimi zaman civardan hekimler ağırlıyorduk, oradan buradan ama soframızın müdavimi daha çok Gustav'dı, trafik polisi. O açık söylemek gerekirse hiç aksatmıyordu. Onunla beldenin girişindeki dört yol ağzında pazar günleri trafiği düzenleme görevini yerine getirişini izlerken öylesine pencereden tanışmıştık. Arabalarla başa çıkmakta zorlanıyordu. Önceleri bir iki merhabalaşmıştık derken pazardan pazara bayağı ahbap olmuştuk. Şehre indiğimde sırasıyla iki oğlunu da tedavi etmişliğim vardı kızamık ve kaba kulak yüzünden. Bize yürekten bağlıydı. Gustav Mandamurdu adı. Kantal yöresinden. Onunla sohbet etmek biraz eziyetliydi çünkü kelimeleri telaffuz etmekte zorlanıyordu. Aradığı kelimeleri bulmasına buluyordu ama onlar daha çok ağzının içinde kalıyor, bir türlü dışarıya çıkamıyordu, uğultu gibi. Bir akşam Robinson onu bilardo oynamaya davet etti, öylesine sanırım daha çok şaka yolluydu. Ancak doğası gereği bir işe başladı mı arkasını getirirdi. Öyle olunca da o gün bugün düzenli olarak gelmeyi adet edinmişti Gustav, her akşam aynı saatte 8'de. Bizimle olmaktan mutluydu Gustav. Kahvedekinden çok daha fazla kendi söylüyordu bunu. Müdavimler arasında sıkça çığırından çıkan siyasi tartışmalar yüzünden. Bizlerse asla siyaset tartışmazdık. Gustav'ın konumunda biri için siyaset hassas bir konuydu. Kahvede bu yüzden başı derde girmişti. Esasen siyasi konulara girmemesi gerekiyordu. Özellikle de içkiyi biraz fazla kaçırdığında, ki o da hiç olmuyor değildi. Hatta kafayı çekme adeti yüzünden mimlenmişti. Onun zaafı da buydu. Oysa bizimle beraberken her bakımdan güvende sayılırdı. Bunu kendi de kabul ediyordu. Biz içki içmezdik. Müessesedeyken dilediği gibi davranabiliyordu. Bunun bir zararı yoktu. Güven içinde geliyordu. Şöyle bir nereden nereye geldiğimizi düşündüğümüzde Parapin'le ben, hele baritonun müessesesinde payımıza düşen konuma bakınca halimize bayağı şükrediyorduk ve bunda da haklıydık doğrusu. Çünkü sonuç olarak bir bakıma mucizevi bir şekilde başımıza devlet kuşu konmuştu ve gerek saygınlık açısından gerek maddi refah açısından isteyebileceğimiz her şeye sahiptik. Ancak ben başından beri bu mucizenin sürüp gitmeyeceğini tahmin ediyordum. Geçmişte de her türlü terslik hep beni bulurdu ve bu özellik daha şimdiden kaderin geğirmeleri gibi derinlerden yukarıya tırmanmaya başlamıştı. Wingi'de ilk geldiğimiz sıralarda bile son derece tehdit edici ve kuşkulu bulduğum 3 tane imzasız mektup almıştım. Ondan sonra da her biri o kadar zehir kusan daha niceleri. Şurası açık ki Wingley'de bize sık sık imzasız mektuplar gelirdi ve bunları genelde pek de ciddiye almazdık. Bunlar çoğu kez taburcu olduktan sonra kötülük görme sanrıları depreşen eski hastalarımızdan geliyordu. Ancak bu son mektuplar, üslupları beni çok daha fazla endişelendiriyordu, diğerlerinden çok farklıydılar. Suçlamaları gitgide daha belirginleşiyordu, üstelik daima bir tek Robinson'la beni hedef alıyorlardı. Açıkça söylemek gerekirse aramızda o biçim ilişki kurmakla suçlanıyorduk. Çok aşağılık bir varsayımdı bu. Önceleri ona bundan söz etme düşüncesi bile canımı sıkıyordu. Ama baktım ki olacak gibi değil, habire benzer tarzda yeni mektuplar geliyor, konuyu ona da açmak zorunda kaldım. Birlikte bu mektupların bize kim tarafından yollanmış olabileceğini araştırmaya koyulduk. Ortak tanıdıklarımız arasında bu işi yapabilecek kişileri şöyle bir gözden geçirdik, bulamıyorduk. Zaten böyle bir suçlamanın iler tutar tarafı da yoktu. Ters ilişkiler hiç de benim tarzım değildi. Robinson'a gelince o zaten cinsellikle ilgili şeyleri hiç takmıyordu. Ne o yönden ne bu yönden. Onun bir derdi varsa eğer bu kesinlikle belden aşağısıyla ilgili değildi. Dolayısıyla bu tarz pislikler olsa olsa kıskanç bir kadının düş gücünün ürünü olabilirdi ancak. Özet olarak ta Wingley'lere kadar bu derece tiksindirici icatlarla peşimize düşebilecek tinette Madelon'dan başka hiç kimseyi tanımıyorduk. O dalgalarını yazıp yazmaması umurumda değildi. Ancak tek korktuğum şey hiç yanıt vermeyişimize bozulup zıvanadan çıkarak er geç şahsen buralara kadar gelip kapıya dayanması, müessesede olay çıkarmasıydı. Beterin beterine hazırlıklı olmak gerekiyordu. Böylece birkaç hafta boyunca her kapı çalındığında yüreğimiz ağzımıza geldi. Gelenin Madelon olmasından korkuyordum ya da daha kötüsü savcılık. Memur Mandamur kağıt oynamaya ne vakit her zamankinden erken gelse bel kayışındaki heybeden bir cep çıkacak mı diye meraklanıyordum. Ancak o dönem Mandamur hala olabildiğince kibar ve yatıştırıcıydı. Daha sonraları başladı o da ciddi ciddi değişmeye. O zamanlar hemen her gün her türlü oyundan yenik kalkıyor ve bunu olgunlukla karşılıyordu. Gerçi daha sonra huyu değiştiyse de bunun esas sorumlusu da bizdik. Bir akşam İskambil oyununda neden hep kaybettiğini sordum ona. Maksat bir fikir edinmek. Aslında bunu ona yani Mandumur'a sormak için geçerli bir nedenim de yoktu. Sırf merak işte. İlle de her şeyin nedenini niçinini öğrenme takıntısı. Üstelik para karşılığında da oynamıyorduk. Onun şanssızlığını tartışalım derken yanına iyice sokuldum ve onu yakından inceleyince ileri derecede prespit olduğunu fark ettim. Aslında hele o bulunduğumuz odadaki ışıklandırmayla elindeki iskambillerdeki sinekle karoyu bile zor ayırt edebiliyordu. Bu böyle devam edemezdi. Ona güzel bir çift gözlük hediye ederek bu sakatlığını bir düzene soktum. Başlangıçta gözlüklerini de denemekten çok mutluydu ama bu uzun sürmedi. Kağıt oyununda giderek daha başarılı olduğu için gözlükleri sayesinde eskisi kadar sık kaybetmiyordu artık ve hatta bundan böyle hiç kaybetmemeyi kafaya taktı. Tabii bu mümkün değildi. O da hile yapmaya başladı. Hile yapmasına rağmen kaybettiğinde de bize saatlerce küsüyordu. Özetle çekilmez olmuştu. Kahrolmuştum. Artık olur olmaz şeylere alınır olmuştu. Gustav, üstelik o da bizi güçlendirmeye çalışıyordu. Canımızı sıkmak, aynı zamanda kaygılandırmak istiyordu. Kaybedince intikam alıyordu, kendi çapında. Oysa tekrar etmekte fayda var. Para için oynamıyorduk. Yalnızca eğlence olsun diye, şan için. Ama o yine de kuduruyordu. Derken şansının yaver gitmediği bir akşam, tam kapıdan çıkarken bize şöyle seslendi. Baylar, benden size söylemesi. Ayağınızı denk alın. Ben sizin yerinizde olsam kimlerle düşüp kalktığıma dikkat ederdim. Özellikle de bir esmer hatun var ki güneşli müessesenin önünden geçip duruyor. Bana kalırsa fazla sık geçiyor buradan. Bir bildiği vardır herhalde. Birinizden birine bir garezi varsa hiç şaşmam. Gider ayak bize işte böyle haince geçiriverdi Mandomur. Ortalığı birbirine katmayı başarmıştı doğrusu. Yine de anında kendimi toparladım. Peki sağ ol Gustav diye karşılık verdim hiç istifimi bozmadan. O sözünü ettiğiniz esmer kızın kim olabileceğini çıkaramadım. Bildiğim kadarıyla eski hastalarımız arasında hizmetlerimizden şikayetçi olabilecek hiçbir kadın yok. Ola ki yine yolunu şaşırmış bir zavallıdır. Buluruz onu. Neyse. Haklısınız aslında, her zaman bilmekte yarar vardır. Bizi uyardığınız için bir kez daha teşekkür ederiz Gustav. İyi akşamlar. Robinson afallamış, sanki sandalyesine mıhlanmış gibi duruyordu. Memur gittikten sonra bize iletmiş olduğu bu bilgiyi ele aldık her yönüyle. Her şeye rağmen bir başka kadın da olabilirdi Madelon dışında. Öylesi çok vardı. Gelip de tımarhanenin pencereleri altında dolaşan. Ama yine de bunun o olması yönünde ciddi karineler de vardı elbette ve bu kuşku haliyle ödümüzü koparmaya yetiyordu. Peki eğer bu oysa niyeti ne olabilirdi acep? Ayrıca bu kadın Paris'te aylardır neyle geçiniyordu? Eğer eninde sonunda bizzat kapıya dayanacaksa bir oturup düşünmek, önlem almak gerekirdi herhalde. Dinle beni Robinson diyerek bir sonuca vardım ben de. Karar ver, tam sırası. Sonradan caymakta yok ona göre. Ne yapmak istiyorsun? Kızla beraber Toulouse'a dönmek istiyor musun? Hayır dedim ya sana. Hayır, hayır, hayır. Yanıtı buydu. Kesin. Pekala dedim o zaman ben de. Ama madem öyle, madem ki onunla dönmek istemiyorsun, o halde bence en iyisi senin en azından bir süreliğine ekmek parası kazanmak için yurt dışına gitmendir. Böylece hiç olmazsa ondan kurtulmuş olursun. Ta oralara kadar da peşine düşecek değil ya. Daha gençsin. Yeniden sapasağlam oldun, dinlendin. Cebine biraz da para koyarız ve haydi yallah. Benim düşüncem bu. Üstelik burasının sana göre olmadığının da farkındasındır. Bu hep böyle gidecek değil ya. Eğer sözümü dinleseydi, o anda çekip gitseydi, bu çok işime gelir, beni çok mutlu ederdi. Ama yutmadı.